düşüncede hata meydana gelebiliyor. İnsanın düşünmesindeki hataları önlemek namına mantık ilmini geliştirmişlerdi ve alimler. Ne diyorlar ki bu realist felsefenin önde gelen bir iş şahsiyeti Sokrates'dir. Sokrates yine Yunan'da doğan ve Yunan'da az edeyim ki olan bir şahsiyettir. Milattan önce 399'da doğmuş, 469'da da vefat etmiş. Vefatı da yani kendisini mahkemeye çekerek mahkum etmişler idama ve zehir içerek idam ettirmişler. Büyük bir düşünürdür zaten gerçekten. Onun öğrencisi de Eflatun'dur. Eflatun kendi ustadan sonra özellikle ustadın başlatmış olduğu ekolu daha da ileri götürerek ve daha da geliştirmiştir bu konuyu, daha derinleştirmiştir. Hem Sokrates ve hem Eflatun da insanın ruh boyutuna göre, inşallah bu felsefede bunları okuyacaksınız. Ama bir özet olarak yani inşallah olsun. Bunda insanın ruh boyutuna da önem verilmiştir aynı zamanda. Belki özellikle Eflatun temel gerçeğin de ruh olduğuna kâil olmuş. Yani evrende her ne kadar demiş hem madde var, hem ruh var ve hem yani akıl var. Ama temel gerçek, asıl gerçek bu akıldır, ruhtur ki bu maddeyi yöneten, idare eden müdebbiri de onlardır. Kendisinde mesela diyelim ki bu bizim hislerle algıladığımız evrenin ötesinde bu emelin, bu evrenin temelini oluşturan, yani yaratıcısı olan, müdebbiri olan akıldan ibaret olan bir aleme kaybolmuş. Ona Musur-u Eflatuniye, Eflatun'un misalları diye o düşünceyi ortaya atmış. Şimdi de bu düşünce çok önemli bir düşüncedir. Yani takriben İslam dünyasındaki mesela melaike, melekler biz diyoruz mesela. Melaikeyi o Musur olarak da tabir etmiş kendi dinlerinde. İde, İda, o şey dilinde de onlar İde demişler onlara. Ve İde'den ve maddeden ibaret bir gerçek ama İde temeldir. Madde onun ürünüdür ve onun kontrolündedir demiş. Ve asıl hakikat da budur ki insan o kendisini, ruhunu geliştire ve o idelere ulaşa, idelere ulaştığı takdirde asıl hakkı çözmüş olabilecektir. İdeye ulaşmayan bir kimse asıl düşünür, asıl filozof, asıl bilge insan değil diye bir şey ortaya koymuştur. Eflatun'un öğrencisi ise de Aristo'dur. Aristoteles de yine çok belirgin bir şahsiyettir felsefede. Asıl mantığın akademik olarak ve bilimsel olarak yazmasını yazan kişi de budur. İlk yazdığı eseri mantıkta ortaya koyan şahsiyet budur. Aristoteles az edeyim ki Eflatun'un aksine biraz daha çok hisse ve maddeye önem vermiştir. Ve adedeyim düşünce yani sırf akıl düşüncenin daha önemli olduğunu düşünmüştür. Oysa ki mesela Eflatun etkiye çok önem veriyor. Diyor bir kere insan kendi ruhunu arındırmalıdır ki o musulla irtibat kurabilsin. Yani o melek o dünyasına çıkabilsin. Onlardan bir bağ oluşturabilsin. Etkiye çok önemli. Bu ahlakı boyutunu insanın çok önemsiyordu. Oysa ki Aristo mesela insanın düşünme kabiliyetini, fikir kabiliyetini, düşünme denedir, bunun tarihinde inşallah mantıkta yapacağız. Yani bir fikirden başka bir fikire ulaşmak, bir bilgiden başka bir bilgiye ulaşmak yöntemine, şeyine, çalışmasına, zihin çalışmasına buna düşünce denir. Bu düşünceye, akıl yürütmeye daha çok önem vermiştir. Dolayısıyla onun kurmuş olduğu felsefe de yani Eflatun'un kurmuş olduğu felsefe daha çok iştirakı felsefe, yani batini felsefe, batınla ilgilenen bir felsefe, Aristo'nun kurmuş olduğu felsefe daha çok fikirle ilgilenen bir felsefedir ki, İslam dünyasında da her iki felsefenin büyük şahsiyetleri var. Mesela İbn-i Sina, mesela bu Aristo'nun kurmuş olduğu felsefe meşşâ felsefesi denilir. O tarafa işrak felsefesi. Eflatun'un temeline attığı felsefe işrak. Yani ruh dünyasından nur insana saçması, nurane ve bağlantıyı önemsemiş işrak. Ama arz edeyim ki Aristo meşşâ yani yürüme, fikirsel yürüyüşü önemsemiştir. Ve dolayısıyla Aristo'nun kurmuş olduğu felsefe meşşâ felsefesi yani yürüyüş felsefesi olarak o da işrak felsefesi. İslam dünyasında da her iki felsefenin önemli şahsiyetleri var. İşrak felsefesinin önemli şahsiyeti İslam dünyasında sonralardadır. Şehit edilen sonralardı. Kendisi Ehl-i Beyt'in koluna mensup olan bir şahsiyettir. 33 yaşlarında onun bilgine tahammül edemediler. Bilahare idam olmak gibi şehit ettiler kesin. İşrak, şeyh işrak. Ve şeyde ise meşşâ felsefesinin en önemli şahsiyeti az edeyim ki İbn-i Sina öldüğüne çıkmaktadır. Ama İbn-i Sina'dan daha önce Farabi İslam dünyasında çok büyük bir şahsiyetti. Farabi'nin her iki boyutu var. Farabi müellimi Sani'dir. İkinci öğretmen unvanını alan şahsiyettir. Birinci öğretmen unvanını alan Aristo yani ilim fikir dünyasında birinci öğretmen yani insanlığın öğretmeni olarak nitelenen Aristoteles'tir. İkinci öğretmen Farabi olarak nitelenmiş. Farabi hem işraka ve hem meşşâ felsefesine daha derin anlamda bir işrabı vardı. Yani onun adı değil ki o alanın yegane şahsiyetiydi. Ve her ikisi de hem Farabi ve hem İbn-i Sina bunlar her ikisi de Ehl-i Beyt erkanının mensuplarıdırlar. Yani her ikisi de Şia mektebinin işlemiş olduğu şahsiyetlerdir. Nitekim Şeyh İşrak da Şia mektebinin bir önemli şahsiyetidir. Daha çok akıl ilimler Ehl-i Beyt erkanında gelişmeye kendisine zengin bulmuştur. Bu inşallah ileride görecek gerekçeler nelerdir. Velhasıl Aristo ve Eflatun'dan sonra bu düşünceyi daha da derinleştirmiş ve ilk olarak mantık ilmini az edeyim ki 5 bölümde evet yoksa 8 bölümde 8 bölüm 8 başlık altında mantık ilmini yazılı olarak bir eser bırakmış 8 başlık altında onları şey edeceğiz inşallah oraya geldiğimizde izahatını yapacağım. Şimdi burada bir metni okuyalım. Buraya oraya kadar bir metni. Bakalım metinde ne var. Daha sonra burada olan ek bir şey varsa onun izahını yapayım. Oraya geldiğinde onların izahını yapalım inşallah. Buyur ki yani derin fezayı mübararuf bu karmaşık bu tozlu dumanlı fezada ki idealist bir toplumda eklemi olmuş, bu toplumda arkasına çıkarmıştı. Herkes kendi düşüncesinin hak olduğunu savunmaya başlamıştı. Sokrat, 2 milattan önce 399'da doğup 469'da vefat eden şahsiyet, bir erse-i cehane danişmeha Sokrat ortaya çıkmış oldu. Sokrat daha çok sorgulama yöntemiyle gerçeğin var olduğunu ispat ederdi. O nedeniyle muhalefet bazı ıskaliya ve reddişi fikri olan ve telaş varayı verdiği işine diyor ki Sokrat ki onun yazılışının bu kadar gün istihazetli değil mi Sokrat'ın? Sokrat'ın yazılış şekli şuydu. Yani Sokrat'ın şöyle yazılıyor. Bunlar yazmanızı da not düşmenizde Yani anı sonra bulamayacaksınız belki bunları şey. Bunları asıl yazılı şekilde bilmeniz bu şahsiyeti mesela Türkiye'de de diğer yerlerde de o şahsiyetin doğru şeyini, yazılı şeklini, ismini doğru olarak vereceğiz. Burada Sokrat bir kelimedir bizim bildiğimiz ama bu beynörmeler, bunun bu şahsiyet, bu Sokrates velhasıl bu düşünceyi reddetmeye, sofistler reddetmeye, düşünceler reddetmeye ve bu düşünceyi reddetmek için çaba harcadı. Der müddet-i kutra, kısa bir zamanda şöhret ziyad etkisi bulundu. Çok tanımış bir şahsiyet oldu. Ve van mücahidet hayi elmi firavan, bu şahsiyet diyor ki fazla çokça yürüttüğü bir ilmi mücadele sonucu tevaniz in guruhlara ezhendi paşet. Bu grupları dağıtmayı becermiş oldu. Ezhem paşiden yani dağıttı. Bunları darmadağın etmiş oldu. Ve şikayetse sehtiler olan tercih nümayet bu düşünceye çok ağır bir yenilgiyi taktırmış oldu, onlara tahmil etti. Bakudeşti zaman hemin abil bahis şur, Sokrat cilvanı ziyade peyda kılan ki bu sebeple Sokrat diyor kısa bir zamanda çok büyük ve fazlasıyla taraftar buldu. Ki yeke ez mühinterin anan şagirdi bercesteyuhu Eflatun. Bu Eflatun onun önemli şeylerinden birisi. Evet, Eflatun da yine Yunan kökenlidir. Bu Eflatun sanıyorum Makedonya'da dünyaya gelmiştir. Makedonya. Eflatun da yine 347'de dünyaya gelmiş. 427'de demek vefat etmiş milattan önce. Eflatun da hepsi tecrübiyyat-ı Sokrat ve da istifade ez vücud-ı iştirak ve iftirak miyane eşya ve tarih-i arha perda. Eflatun diyor ki bu üslubunda ama bu Eflatun'un felsefesi inşallah felsefede ileride daha fazla hakkında bilgi olacaktır. Ben kısaca bir az bir şey icat etmiş. Burada bir başka boyutu diyor ki mesela varlık alemini tanımakta telif, tarif yöntemini yani varlığı tanımlama yöntemini kullan. Tanımlama neyle yapıyordu? Tanımlamada mesela bu şey nedir? Mesela insan nedir sorusunu sordu. Ya mesela taş nedir, maden nedir, bitki nedir, ruh nedir? Bu nedir sorusunun cevabını verirken bu varlıkların ortak ve ayrıştığı bölümlere talip etmeye başladı. Örneğin insan nedir sorusunu sorunca dedi bakalım insanda ne var? İnsanda bir boyut buldu ki insan o boyutunu insan dışı varlıklarla da paylaşıyor. Örneğin mesela bizde cisim var. Cisim yani hacim sahibi oldu. Hacim sahibi de insan değil. Taş da hacim sahibi. Maden de hacim sahibi. Bitki de hacim sahibi. Diğer canlılar da hacim sahibi. Dedi insanda mesela ne var? İnsanda şey var, büyüme var, yani gıda alma var, türeme var, hareket var. Dedi ki bu da insana özgü bir şey değil. İnsan bu boyutunu da yine birçok diğer varlıklarla paylaşıyor. Mesela diğer canlılar da öyle. Diğer canlılar da gıda alıyorlar, vücutları büyüyor, doğmaları var, büremeleri var. Yürümeleri var, hisleri var. Peki insanda başka ne var ne var tahallül etti? İnsanda bir boyut var ki sadece insandadır. Nedir? İnsan düşünebiliyor, konuşabiliyor, akledebiliyor. Bu insanda sadece var, insan dışı varlıklarda, diğer canlılarda yok. O zaman insanın diğer canlılarla paylaştığı noktaya denilen cins. İnsanın cinsi yani. Cinsi insan. Şimdi insanın cinsi yanına yani insanın diğer canlı, diğer varlıklarla paylaştığı boyut. Nedir o mesela? Diyelim ki onun ismi varlığı diyelim eyvaniye. Eyvanlık yani canlılık insan özgü şey değil. Canlılıklardır. Üret bir şey. Büyümedir. Doğmadır. bittiği büyümedir, gıda almadır, sonra adedeyince hissetmedir, yürümedir, iradedir. Bu boyutlar hayvanıyet, bu insanın da değil. Mesela diyelim ki diğer canlılar da öyle, koyun öyle insan. Böyle insanda bir boyutu var ki insana özgürlüğü. Onun ismini ne bıraktılar? Fesli. Fesli yani ne? Yani ayrıcı. Ne, sen, ne var insanda? Natibiyyet. Natibiyyet insandadır. İnsan da sadece natiftir. Bunun da ismi ne oldu mesela diyelim ki fesli insan. Bunun adı ne oldu? İnsanın fesli. Yani insanı ayıran. Bu şeyleri, bu şeyi, uslubu kullanarak nesneleri, varlıkları tarif etmeye, tanımlamaya. Mesela ruh nedir? Sordu. Ruhu tanımlayacak. Ruhta cisim var mı? Yok. Ruhta mesela diyelim ki ruhun nedir? Tahlil etti ruhu mesela. Ruhta cisim bulamadı bir şey gibi. Hayvaniyet de bulamadı. Acaba ruhta nafikiyet var mı, ıslan var mı? Bunlar mesela tahlilden ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu konuları bize felsefe olur. Biz felsefe işini yaptık. Yani tanımlamak. Yani tarif nedir? Tarif işte budur. Tarif. Tarifin şey budur. Tarif. Tehlili. Şey. Ve ecza. Bir teşkil. Dehendi. On şey. Tarif nedir? O şeyi tahlil ediyorsun diye onu var, teşkil eden, onu var eden eczalarına, gücü varsa. Ama mümkün bir şey bulasan ki hiç gücü olmuyor. Hiçbir faydası olmuyor. Öyle bir şey var ki hiç tarif etmemiz mümkün değil. Zahatalayı tarif eder olur mu? Tarif tarifin üstündedir. Yani onu inşallah felsefede göreceğiz. Şimdi tarifi biz fakat nerede kullanabiliriz tarifle? Tarif işte fikirlikte bulun. Tarifi sadece mehlukatta kullanılan bir üslubdur. Mehlukatı biz tarifle anlayabiliriz. Hatta da tarifle anlaşılmaz. Hatta da tarife girmez. Nefesli var, ne cinsi var. Yani akıl orada Allah için bir parça, bir Allah'ı oluşturan bir boyut, aklın ulaşacağı bir şey değil. Marifetullah başka şekilde bilinmelidir. Allah'ın bilinişi. Evet, akıl da Allah'ı biliyor ama Allah'ı tahlil edemiyor. Akıl fakat Allah'ı fark ediyor varlığını. Allah nasıl fark ediyor onu yine felsefedir, kelamdır inşallah onlardan da yer. Nasıl olsa onlara inşallah değiniriz. Velhasıl bu şey, Eflatun diyor ki bu tarif yöntemiyle geldi felsefesi insanlara anlatmaya çalıştı. Eflatun bahsetti tecrübeleri Sokrat'ın tecrübelerini de koruyarak bu ismada ez vücude, vücude iştirak ve iftirak-ı niyan eşya. Eşyanın ortak boyutlarını, eşyanın varlıklarını ve iftirak ve ayrışılı boyutlarını dan yararlanarak bir tarif olma perdat, onları tarif etmeye başladı. Dari neyliğin hedef, bu hedefe ulaşmak için el cins ve fesle eşya, eşyanın cinsinde yani başkalarıyla paylaştığı ve fes yani ayrıştığının behrek berkur, bunlardan yararlandı. O der idameyi kar bağlıyla der atem ve izinlegi ve tedris merkozi. O diyor ki atın Yunanistan'ın başkenti atemde adede bir bahçesi vardı, balı vardı. Bu tedrisatı orada yapıyordu. Sipenden An Akademi Eflatun namı orası Eflatun'un akademisi olarak yani eğitim merkezi olarak adlandırıldı. İki büyüklerin şagirdi Eflatun, Aristus. Eflatun'un en önemli öğrencilerinden birisi de Aristus. Aristus gerçekten yere büyük bir şahsiyet, Eflatun da çok büyük şahsiyetti. Bunlar Yani o zamanın bilge insanlarıydı. Bunlar o zamandaki Allah'ın hüccetleriydi. Bakın onlar kimişlerdir. Arz edeyim ki mesela diyelim Aristo İmam-ı Sadık Aleyhisselam'ın hadisinde Rahimallah Arista Faris diye İmam-ı Sadık Aleyhisselam Aristo Faris'e arz edeyim ki rahmet etmiş. Demiş ki Allah rahmet etsin Aristo Faris'e ki o Allah'ın varlığını hemen bu tarif eşyanın tarifi yöntemiyle Allah'ın varlığını ispat eder. Ve işte bu eşyayı tarif etmek de mesela fark ediyoruz ki eşyanın bir yaratıcı ihtiyacı var. Bundan inşallah tasvir bahsediyor. Evet. Nedli Mubarrihan mübarriklerin nakline göre Aristo ya Aristoteles. Aristo da ad edeyim ki biz onun yazmışını da yine burada yazayım. Bir daha şey olsun. Platon'un bir şeyi yazmadı. Platon da şöyle yazdı. Platon. Bu da Platon. Yanlış olur. Bu Aristo ki diyor ki ben İstakira. İstakira Eşşehayi Makedonya. Makedonya'nın Makedonya bugün gene Yunanistan'ın komşusudur. Makedonya Cumhuriyeti diye bir şey var. Makedonya mesela Stadra şehri şöyle bu şehrin ismi bunların kendilerine öyle yazılır. Stadra o şehir ismi Makedonya şehirde dünyaya gelmiş. Dünyalar teker evi Nikomachos. Nikomachos babasının ismidir. Doktor imiş bu. Nikomachos bunun babasının ismi yanlışıdır. Ki verdi sebep bu. Aristo be sebebi muhiti ilmihi hanvada yiyeş ailesi çünkü ilim ailesi babası doktor aynı zamanda düşünür babası. Yani fakat doktorluk değil. O zamanlar bilginler her alanda tahsusları oluyordu. Böyle kalmış. Elabri vafir idi ilm enduzi nişanda ilim öğrenmeye çok ilgilendi ve tarafa gösterdi. Berayi hemin او در 17 سالگی در درس افلاطون حاضر گشت 17 yaşındaki افلاطون akademisine hazır oldu ve این شاگردی تا 20 سال ادامه یا 20 سنه افلاطون yanında eğitim gördü. با گذشت زمان شهرت این شاگرد از استاد خود فزونی گرفت. زمان içerisinde arz edeyim ki kendi hocasını da geçmiş oldu. Bu sahada da bir bilim var. Mutlaka bir zahmet getirin, takın, bilelim. Bilmiyorum, saat bu. Vaktiniz var mı yok mu? 5 ne kadar var? 15 evet, arz edeyim ki Aristo bir ara dünyaya geldi. Yani böyle de ortaya çıkmış olduk. Aristo pesel mergi Platon nehreyi ra paye guzari kert ki böyle bir muhalize va istidlal muhalifan tenha tarif sehih ra kafi nemidanız. Diyor ki Platon ustadından sonra yeni bir yöntem ortaya koydu ki fakat tarifle eşyayı tahlil etmeyle biz onların mesela ne olduğunu anlamak yeterli görmedi. Belki yeni yöntem düşüncedeki hataları önleme metodudur. Yani bu yeni yöntem oydu ki ve برای رسیدن به هدف خود برای اولین بار علم منطق را در 8 بار تدوین نمود. 8 başlık altında ilk olarak düşüncedeki hatayı önlemek ve tahallillerdeki hatayı önlemek namına bir mantık ilmi yazmış oldu. İbareten el bunlar. Şimdi bunları da yazalım şimdi. Ve hem şeylerin ve onların hem Latince yazılışında size burada yazmış olayım. İlk önce bu izahı yazmak, ilk önce yazılışında inşallah arz ederim. Bu 8 bab nedir? Bir kategoriyas ismi, birinci bölüm kategoriyas. Kategoriyas da 10 mekule. Bu şimdi artık maruziyetten çıkarılmış bir bölümdür. Felsefede bir bölüm olarak okutulmaktadır. Kategoriya ne demektir? Yani bak biz sizlerin ne yaptık dedik ki varlıkların ortak boyutu var. Bir de nedir? Özel boyutu. Cins. Ortak boyuta cins dedik. Cinslerin en tepesindeki olan cins. Ki ondan yukarıda daha bir cins yoktur. Yani mesela bak bunu şöyle anlatayım. Mesela örneğin. Şimdi bakınız insanlar bir yuva çıkarır. İnsan. İnsanın bir üstünde ne var? Hayvaniyet var değil mi? Hayvandan daha yukarıda ne var? Cisim var. Cisimden daha, yok cisim değil, cismin adı var. Cismin adı var. Ondan daha yukarıda cisim var. Ondan daha yukarıda cevher var. Cevher. Bakınız, yani nerede bunlar daha yukarıda? Şimdi, insanın alanı, insanın alanına dair ise bu kadar ise, hayvanın alanı nedir? Daha geniş. Hayvandan daha geniş olan nedir? Cismin abi yani büyüyen cisim. Yani bitkiler cismin bir namidir. Bu da büyüyor. Cismin namiden daha geniş olan nedir? Mutlak cisim. Ondan daha büyük olan nedir? Cevher. Cevherden daha geniş bir ortak boyut var mıdır? Bu, buradan yola çıkarak ileride gidiyor daha yok. Bundan daha geniş yok. Yani bu boyuttaki her bütün varlıklar gelir cevhere dayanır. Ve bu en başta olan cinse cinsul ecnas, cinslerin cinsi veyahut da mekule derler bura. Bir işte mekule. Evet. Mekule. Mekule yani o cinsul ecnas. Bu ad edeyim ki cinsul ecnas yani her tepede var olan en kapsayıcı, en geniş ortak boyut Aristo tespit ettiği ki 10 tane var. 10 tane böyle en tepede olan cins var ki diğer kendisini aşağıdakiler alır, kendisinin onun üstünde daha bir şey yoktur. 10 tane. Buna mekulat-ı eşir. Ya 10 tane mekulat ismi yani kategoriya. Kategoriya biz şöyle burada kategorileştirmek diyoruz ya. Kategorileşme yani eşyayı kategorileştiren yani şeyine göre, sınıfına göre ayıralım. Bu da geldi mesela varlıkları kategorileştirirken en tepede olan 10 tane cins ve ecnas buldu. Onlara mekulat eş kategori yazsın. Birincisi kategori bu bir. İkincisi arz edeyim ki bilgiyi incelerken bilgiyi iki kısma bölündü. Bir tasavvur, bir tasdik ki bunu okuyacağız. Tasdik yani hüküm içeren. Yani mesela bazen benim bilgilerim, bir bilginiz var. Mesela ben fakat nedir? Kitap. Bir tarih var benzeyinde. Ama kitap masal üzerindedir. Bu da bilgidir. Bu arz edeyim ki hem doğru olabilecek veya hem yanlış olabilecek ihtimali olan doğru ve yanlış olabilecek ihtimali olan şeye onun ismini kazaya, kaziye Farsçada, Arapçada kaziye diyoruz. Kaziye. Veya mesela yani biz haber diyoruz mesela. Bunun bu çeşit bilgilere mantıkta kaziye denilir, kazaya denilir. Bu da kendinde balimanos diye bunlara isim vermiş. Şimdi adı neydi? İstidlal yöntemlerinde en önemli yöntem, birinci olarak istidlal yöntemi kıyas var. Kıyas nedir kıyas? Yani bir düşünceden yola çıkarak, yani bir başka bilgiyi temel oluşturup, yani bir bilgiden başka bir bilgiyi çıkarmayı, bilinenden bilinmeyene çıkarmaya kıyas denilir. Bu kıyas bölümünü yazdı. Kıyasında mesela kıyas, yani inşallah maksat okuyacağız bunu. Kıyas, bir bilgiden başka bir bilgiyi çıkarıyoruz. Bu bilginin başka bir bilgiye sonuç vermesi için o bilgiye bir şekil vermemiz lazım. O şekle kıyas denilir. Sonra bu bilgiyi de bir de maddesinden, yani o kullanılan madde, bilginin kendi mahiyet açısından inceleme var. Eğer o bilgiyi ki ben onu kıyas ederek, yani onu bir belli şekilde sokarak bir sonuç almaya gidiyorum, onun kullandığım bilginin maddesi sadece yakini bilgiler ise onun ismini koydu anotokya, yani burhan. Mesela mantıkta burhan bilgi olur. Ve eğer yok, böyle bir kesin bilgi madde olarak kullanılmadı. Yani kıyası, kıyası adı deyin ki, bu şöyle diyeyim ben burada size. Kıyas neydi? Kıyas bir bilgiden başka bir bilgiyi çıkarmak. Bilgilerde bildiklerimizi belli bir düzene sokarak, örneğin mesela veriyoruz. Mesela insan, evden şey diyelim, alem diyelim bunu, alem. Alem, hades, ves. Ya da alem mütegayyires. Mütegayyir. Bir sonuç almamış. Alem mütegayyir. Est. Ve her mütegayyir hades est. Her alem hades est. Şimdi ben burada bir tane kıyas yaptım. Kıyas. Bir bilgiden başka bir bilgiyi çıkardım. Mesela örneğin alem hakkında, evren hakkında bildi ki alem değişkendir. Alem değişiyor, biz değişiyoruz ya. Çocuktuk, büyüdük mesela. Biz alem basın. Alemde değişme var. Her değişen şey dedik ki olamaz ezeli olsun. Her değişen şey ezeli değil. Öyleyse alem ezeli değil. Yani geçmişinde yokluk var. Bu metodu nerede kullanabiliriz? Mesela Allah'ın varlığı ispatı yoklar. Evrenin de değişim, evren değişiyor. Değişen şey kendisi ezeli olamaz. Yani geçmişinde yokluk var. O zaman demek ki evrenin geçmişinde yokluk var. Evrenin geçmişinde yokluk varsa demek ki onun bir yaratıcı lazım. İşte bu yöntem, ben burada bir kıyas yaptım. Şimdi bu kıyasın bir adı deyin ki şekil var, şekil olarak bölünmesi var. Kıyasın dört şekli var. Bu suret şeklinle kıyasın ayrışması. Bir de madde olarak. Maddesinden kıyası, bu bilgiyi bu şekilde, yani bilgiyi çıkarmayı, fikir yapmayı şekline bakarak kategorileştirmeye bu kıyasın şekillendirme dört senedir. Ama maddesine bakarak şekillendirmeyi ayırmaya da o zaman kaç tane çıkıyor? Beş tane. Bu şey çıkıyor, kıyasın çeşidi çıkıyor. Birisi burhan, birisi cedel, birisi hitabe, birisi mukalife, birisi de şer diye beş çeşit kıyas yöntemi ortaya çıkıyor. Mantıkta bunlardan bahseder. İşte adedeyim ki bunları her şey inşallah ileride göreceğiz. Bunu ilk olarak yazan şahsiyet kimmiş? Aristoteles'iymiş. Ben adedeyim ki sizi burada bu şeylerin de ismini de İngilizcesinde ya da Latincesinde yazayım. Siz bunları da not etmiş olun. Sonra adeta bir konumuz tamamlanmış olsun bu bölüm. Bakınız. Kategoriyası birinci bölüm mantıkta yazmış. Mesela o Aristo. Onun yazılışı şöyle. aslı nedir? Türkçe değilmiş bu. Bu bir. İkincisi kıyas. Bu kıyas, bunu analitik, analitik, kıyas demektir. Üçüncüsü onotukya, yani burhan. Bu ise şöyle bir yazılışı. Analitik bir eki de var. Pastoriya. Bu da burhan demek. Üçüncüsü cedel. Cedel, tubikya, tubika bunları. Biz de cedel diyoruz. Tubika. Tubika. Arz edeyim ki retorika, hitabe. Retorika şöyle yazılıyor. Bu da hitabe demek. Hitabe bunlar yapacağız, bunlar tanım gelecek. Adı benim ki muhalefe. Muhalefe yazılışı burada yazayım. Sofistikis diye, yani sofistik, yani şey, yani bu muhalefe demek. Şer, butika, şer, ki bunların şey tanımını yapacağız daha sonra. Onun yazışlar şöyledir. Butika. Evet. Bu işte bu bölümleri Aristo yazdı, bu mantıklar bu 8 bölümde bu şekilde yazdı. Ve diyor ki Aristo'nun yazdıkları bunlar ibaret değildir. Çoktur. Sanıyorum aklınız tamamlanmıştır.
Gazaya'yı
bakın mı? Ha, bir dakika. Gazaya'yı bakın. Ha, tamam, Gazaya yazayım. Gazaya şey bu. Tarih. Ev. Sen o zaman. Hani min insan. Bu da kazaya. Evet, diyor ki Nemiştahayı Zıravan'la bir Aristo nispetle meşhurlar. Berkez Muharrihan tekrar bir Nemiştahara Tahtezar Ünvan Kerem'in 1000 tane kitap ile Muharrihan'ı söylemiştir. Ez Niyar-ı Tehlefat-ı Ud Derbari'yi Mebahis-i Mertik kitabı Mertik-i Aristo, Aristo'nun mantığı denilen bir kitap var. Bu böyle okuyor burayı. Ki bir Dercevan dersi kitap denilen Erganun. Erganun, bunu da gene şeyini yazayım. Organon. Bu kitap meşhurdur. Organ non Erganun. Bu kitap kalmıştır diyor. Ki bunun manası, Erganun manası araç demektir. Araç. Araç da bize aranır. Çünkü mantık araçtır. Hani sen bir elvan ile kitap bayım olur ya ben de geçerse bir es gibi Farsi ve Arabi'nin tercüme şu değil. Mordis orada karar mı girer ki bu tercüme edilmiştir. Arz edeyim ki Farsçaya, Arapçaya ve şimdiye kadar da istifade edilmektedir diyor. Burada artık aklını sanırım bitmiştir. Daha sonra inşallah devam edeceğiz. Resulullah'ın kendini var. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.
Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.